Merhabalar, Madame Bovary'i okumaya devam ediyoruz. Bugün sayfa 209 ile sayfa 219'un arasında okuyacağız. 13. Rudolf evine gelir gelmez hemen duvarda asılı duran av ganimeti geyik başının altındaki yazı masasına oturdu. Yalnız yazı kalemini eline alınca aklına hiçbir şey gelmedi. Öyle ki iki dirseği üzerine dayanarak düşünmeye başladı. Sanki aldığı karar birdenbire aralarına geniş uçurum açmıştı. Emma ona uzak bir geçmişe doğru gerilemiş gibi görünüyordu. Ona ait bir şeyler hatırlayabilmek için kar yalısının baş ucundaki dolaptan eski bir bisküvi kutusunu aldı getirdi. Bu kutuya genellikle kadın mektuplarını koyardı. Açınca içinden nemli bir toz, kuru gül kokusu yayılırdı. Önce soluk damlacıklarla dolu bir mendil gözüne çarptı. Bu bir kere gezintide Emma'nın burnu kanadığında kullanılan kadın mendiliydi. Bu olayı o artık hiç hatırlamıyordu. Bunun yanında oraya buraya çarpan Emma'nın verdiği minyatür vardı. Elbisesini pek özentili, yan bakışında pek bayağı buldu. Sonra bu resme baka baka, modelinin hatırasını hatırlaya hatırlaya, sanki canlı yüzle çizilmiş yüz birbirine sürtünerek karşılıklı aşınmış gibi hafızasında yavaş yavaş birbirine karıştı. En sonunda Emma'nın mektuplarından birkaçını okudu. Hepsi yolculukları ile ilgili açıklamalarla dolu, kısa, iş mektupları gibi yavan, sıkıcıydı. Uzunlarını, eskiden yapılmış olanları yeniden görmek istedi. Onları kutunun dibinden bulup çıkarmak için öncekilerin hepsini karıştırdı. Düşünmeden makine gibi bir alay şeyi karıştırıp duruyordu. Çiçek demetleri, bir çorap bağı, kara bir maske, firketeler, saçlar, saçlar, kumral saçlar, sarı saçlar. Bazıları kutunun demir kısımlarına takılan, açarken de kopan saçlar. Anıları arasında böyle başıboş dolaşırken mektupların imlaları kadar değişik olan yazılarını, üsluplarını inceliyordu. Sevgi dolu, neşeli, şakacı ya da üzüntülüydüler. İçlerinde aşk isteyenler vardı. Para isteyenleri de vardı. Bir kelime yüzünden bir takım yüzleri, davranışları, sesleri hatırlıyordu. Kimi vakitte hiçbir şey hatırlamıyordu. Gerçekten de hep birden zihnine üşen şu kadınlar orada birbirlerini rahatsız ediyor, kendilerini eşitleştiren, aynı aşk düzeyi altındaymış gibi birbirlerini küçültüyorlardı. Böylece karma karışık olan mektupları avuç dolusu olarak birkaç dakika sağ elinden sol eline çağlayan gibi akıtarak eğlendi. En sonunda sıkıldı, yoruldu. Ne saçmalar yığını diyerek kutuyu gene aldı, dolaba götürdü. Bu sözler kanısını özetliyordu. Çünkü zevkler bir okulun bahçesindeki öğrenciler gibi kalbinin üzerinde o kadar tepinmişler, o kadar çiğnemişlerdi ki artık orada hiçbir yeşillik bitmiyordu. Oradan geçenler de çocuklardan daha düşüncesiz davranarak hiç olmazsa onlar gibi duvara adını bile kazıp bırakmıyorlardı. Kendi kendine hadi dedi, başlayalım. Cesaret Emma, cesaret. Senin felaketine yol açmak istemiyorum diye yazdı. Sonra düşündü. Ne de olsa bu doğru. Onun iyiliği için böyle davranıyorum. Kararını iyice tarttın mı? Zavallı melek. Seni sürüklediğim uçurumu biliyor musun? Hayır değil mi? Güvenli, çılgın, mutluluğa, geleceğe inanarak gidiyordun. Ah zavallı bizler, düşüncesizler. Burada uygun bir mazeret bulmak için durdu, düşündü. Bütün servetimi kaybettiğimi söylesem, yo hayır. Hem zaten bu hiçbir şeye engel olmaz ki. Daha sonra yeniden başlamaktan başka bir işe yaramaz. Böyle kadınlara laf anlatmak mümkün müdür? Mektuba şunları ekledi. Şuna iyice inan ki seni asla unutmayacağım. Sana karşı daima derin bir bağlılığım olacaktır. Ne var ki bir gün er geç bu ateş, beşeri şeylerin kaderi böyledir, hiç şüphesiz azalacaktı. Bıkkınlık gelecekti. Kim bilir belki de senin vicdan azaplarını görmek gibi müthiş bir acıya uğrayacaktım. Onlara ben yol açmış olduğuma göre bunlara ben de katılacaktım. Uğradığın üzüntülerin düşüncesini bile bana azap veriyor. Emma, unut beni. Neden seni tanımam gerekti? Niçin sen bu kadar güzeldin? Kabahat bende mi? Ey Tanrım. Hayır. Bundan ancak kaderi suçla. Kendi kendine işte daima etki yapan bir kelime dedi. Ah, sen de o her zaman görülen hafif meşrep havai kadınlardan biri olsaydın. Hiç şüphesiz bencillikle o durumda senin için bir tehlikesi bulunmayan bir denemeye girişebilirdim. Ama senin hem güzelliğini hem üzüntülerini meydana getiren o tatlı taşkınlık gelecekteki durumumuzun sahteliğini anlamana engel oldu. Ey tapılacak kadın! Önce bunu ben de düşünmemiştim. Sonuçlarını tahmin etmeden bir ağacın gölgesindeymiş gibi bu kusursuz mutluluğun gölgesinde dinleniyordum. Belki de hasislikten bu işten vazgeçtim sanacak. Aman umurumda bile değil. Ne olursa olsun bu işi kesinlikle bitirmek gerek. Toplum merhametsizdir Emma. Bulunduğumuz her yerde bizi kovalayacaklardı. Saygısız sorulara, iftiraya, hor görülmeye, belki de hakarete boyun eğmemiz gerekecekti. Sana hakaret edilsin. Ah, ben ki seni bir tahtın üzerine oturtmak isterdim. Ben ki hatıranı bir muska gibi taşıyorum. Çünkü sana yaptığım bütün kötülüklerden dolayı kendimi cezalandırıyorum. Gidiyorum. Sürgüne. Nereye? Hiç bilmiyorum. Çılgın gibiyim. Elveda. Daima iyi kalpli ol. Seni kaybeden bahtsızın hatırasını sakla. Adını çocuğuna öğret. Onu dualarında tekrarlasın. İki mumun fitili titriyordu. Rudolf pencereyi kapatmak üzere ayağa kalktı. Yeniden yerine oturduğu vakit, öyle sanıyorum ki hepsi bu kadar, dedi. Ah bir de gelip beni yeniden kışkırtmaması için şunu da ekleyelim. Sen bu acı satırları okurken ben uzakta olacağım. Çünkü seni görmek dürtüsünden kaçınmak için en kısa zamanda kaçmak istedim. Zaaf göstermeyelim. Ben gene geleceğim. Belki de daha sonra. Birlikte eski aşklarımızdan büyük bir soğukkanlıkla söz ederiz. Allah'a ısmarladık. Bir de iki kelimeyle son bir vedalaşma daha vardı. Tanrı'ya emanet ol. Bunu pek ince bir zevk eseri olarak kabul ediyordu. Kendi kendine, şimdi nasıl imza edeceğim dedi. Senin sadık, hayır dostun. Evet işte bu iyi. Mektubunu bir daha okudu. Kendisine iyi göründü. Acıyarak düşündü. Zavallı kadıncağız. Beni bir kayadan daha duygusuz sanacak. Bunun üzerine birkaç damla gözyaşı gerekirdi ama ben ağlayamam. Bu benim kabahatim değil. Bir bardağa su koyarak parmağını daldırdı. Yukarıdan mürekkebin üzerine soluk bir leke bırakan iri bir damla düşürdü. Sonra mektubunu mühürlemek isterken karşısına Amor nel cor yazılı mühür çıktı. Bu durum hiç uygun değil ama adam sen de aldırış etmeyelim. Ondan sonra üç pipo içti. Gitti yattı. Ertesi gün yataktan kalktığı zaman bir sepet kayısı toplattı. Saat 2'ye doğru geç uyanmıştı. Mektubu dibe, asma yapraklarının altına yerleştirdi. Sabah ırgatı Girard'a bunları dikkatlice Madame Bovary'nin evine götürmesini emretti. Mevsimine göre meyve ya da aveti göndererek onunla mektuplaşmak için bu çareyi kullanırdı. Benden haber sorarsa dedi. Yolculuğa çıktığımı söylersin. Sepeti kendisine vereceksin. Hadi git, dikkat et. Girard yeni gömleğini giydi. Kayısıların çevresine mendilini bağladı. Altı çivili, iri pabuçlarıyla ağır ağır, geniş adımlarla yürüyerek sakin sakin Yonville'in yolunu tuttu. Uşak geldiğinde Emma Bovary, mutfak masasının üzerinde Felicity ile büyük bir çamaşır yığını düzeltiyordu. Uşak, bunları bizim bey size yolladı, dedi. Emma'nın içini bir korku kapladı. Cebinde bozuk para araştırırken sakin gözlerle köylüye bakıyordu. O da büyük bir şaşkınlıkla böyle bir armağanın bir kimseyi bu kadar heyecanlandırabileceğini anlayamadan hanıma bakıyordu. En sonunda adam çıktı. Felis duruyordu. Emma sabredemiyordu. Sanki kayısları oraya götürmek istiyormuş gibi salona koştu. Sepeti devirdi. Yaprakları yoğuldu. Mektubu buldu, açtı. Sanki arkasında korkunç bir yangın varmış gibi dehşetle yatak odasına doğru kaçmaya başladı. Charles oradaydı. Ona bir şey söyledi ama Emma hiçbir şey duymadı. Hızlı, soluk soluğa, çılgın gibi, sarhoş gibiydi. Parmaklarının arasından bir saç levha gibi şaklayan o müthiş kağıdı hala elinde tutarak basamakları çıkmaya devam etti. İkinci katta tavan arasının kapalı kapısı önünde durdu. O zaman sakinleşmeye çalıştı. Mektubu hatırladı. Sonuna kadar okumalıydı ama cesaret edemiyordu. Hem zaten nerede, nasıl görürlerdi? Yo, hayır, burada diye düşündü. Burada kimse rahatsız etmez. Kapı gitti, içeri girdi. Damın kayan taşları şakaklarını sıkıştıran, onu boğan ağır bir sıcaklık veriyordu. Tavan arası penceresine kadar sürüklendi. Sürgüsünü çekti. Parlak ışık bir hamlede içeri boşandı. Karşıda damların üzerinden geniş kırlar göz alabildiğine uzanıyordu. Aşağıda kasabanın meydanı bomboştu. Kaldırımın taşları pırıldıyordu. Evlerin rüzgar fırıldakları kımıldamadan duruyordu. Sokağın köşesinde bir alt kattan keskin ses değişimli bir hırıltı duyuldu. Binet tornasını işletiyordu. Emma penceresinin pervazına dayanmış. Öfke sırıtmalarıyla mektubu bir daha okudu. Aklını oraya verdikçe zihni daha çok karışıyordu. Rudolf'u gözünün önüne getiriyor, sesini duyuyor, iki koluyla ona sarılıyordu. Göğsünde büyük koşbaşı vuruşları gibi kalp çarpıntıları eşit olmayan aralıklarla birbiri ardından hızlanıyordu. Yerin çökmesi isteğiyle gözlerini çevresinde dolaştırıyordu. Neden bu işi kesin bir sonuca bağlamasındı? Ona kim engel oluyordu ki? Özgürdü. İlerledi. Kendi kendine hadi, hadi diyerek kaldırım taşlarına baktı. Aşağıdan dosdoğru yükselen ışık gövdesinin ağırlığını uçuruma doğru çekiyordu. Ona öyle geliyordu ki kasaba meydanının toprağı dalgalanarak duvarlar boyunca yükseliyordu. Döşeme de yalpalayan bir gemide olduğu gibi ucundan eğiliyordu. Tam kenara tutunmuştu. Hemen hemen asılmış, geniş bir alanla çevrelenmişti. Gökyüzünün mavisi onu kuşatıyor, hava bomboş kafasının içinde dolaşıyordu. Teslim olması, kendini bırakıvermesi yeterdi. Onu çağıran öfkeli bir ses gibi tornanın hırıltısını hiç duymuyordu. Charles, hanım, hanım diye seslendi. Emma durdu. Neredesin kuzum, gelsene. Ölümden kurtulmuş olma düşüncesi Emma'yı az daha dehşetten bayıltacaktı. Gözlerini yumdu. Sonra koluna bir elin değmesiyle ürperdi. Gelen Felicity'ti. Beyefendi sizi bekliyor hanımcığım. Yemek hazır. Aşağı inmek gerekti. Sofraya oturmak gerekti. Kendini zorladı. Bir şeyler yemeye çalıştı. Lokmalar onu boğuyordu sanki. Örülen yırtıkları incelemek ister gibi peçetesini açtı. Gerçekten de bu işi dikkatle yapmak, kumaşın ipliklerini saymak istedi. Birdenbire mektup aklına geldi. Yoksa onu kayıp mı etmişti? Nerede bulacaktı? Ama öyle bir zihin yorgunluğu duyuyordu ki masadan kalkmak için bir bahane uyduramazdı. Sonra cesaretsiz olmuştu. Charles'tan korkuyordu. Her şeyi biliyordu o. Bu muhakkaktı. Gerçekten de şu kelimeleri pek garip bir şekilde söyledi. Dediklerine göre Bay Rudolf'u bu yakınlarda göremeyecekmişiz. Emma ürperdi. Kim söyledi diye sordu. Charles bu sert sesle biraz şaşırmıştı. Kim mi söyledi? Az önce Cafe Francis'in kapısında Girard'la karşılaştım. O söyledi. Yolculuğa çıkmış ya da çıkacakmış. Emma hıçkırdı. Charles, bunda şaşacak ne var kuzum? Dedi. Oyalanmak için istediği zaman gider. Hem de doğrusu ya ben ona hak veriyorum. İnsanın serveti varsa, üstelik de bekarsa. Zaten dostumuz bol bol eğlenir. Çapkının biridir. Bay Longois'in bana anlattığına göre Charles içeri giren hizmetçi kadın yüzünden ayıp olmasın diye sustu. Hizmetçi sehpanın üzerine yayılan kayısıları yeniden sepete yerleştirdi. Charles karısının yüzünün kızarmasını fark etmeden onları yanına getirdi. Bir tanesini aldı, ısırdı. Ah nefis dedi. Al tadına bak şunun. Sepeti uzattı. Karısı usulca etti. Adam sepeti üst üste birçok defa onun burnunun altından geçirerek kokla bak ne koku dedi. Emma bir fırlayışla ayağa kalkarak boğuluyorum diye haykırdı. Kendini zorladı, sıkıntı çekti. Bir şey yok dedi, bir şey yok, sinir. Yerine otur da yemeğini ye. Kendisine bir şeyler sormalarından, iyi etmeye kalkışmalarından, yanından bir daha ayrılmamalarından korkuyordu. Charles, onun sözünü tutmuş olmak için gene yerine oturmuştu. Kayısı çekirdeklerini avucuna tükürüyor, sonra tabağa koyuyordu. Birdenbire tek atlı, iki kişilik mavi bir fayton dört nala kasaba meydanından geçti. Emma bir çığlık attı. Sırt üstü, kas katı yere düştü. Gerçekten de Rudolf pek çok düşündükten sonra Rouen'e gitmeye karar vermişti. Huchette'den Bussy'e de Yonville'den başka yol yoktu. Onun için kasabadan geçmesi gerekmişti. Emma da akşamın alacakaranlığını bir şimşek gibi kesen fenerlerin ışığında onu tanımıştı. Evde meydana gelen kargaşalığı duyunca eczacı hemen koştu geldi. Masa bütün tabaklarla birlikte devrilmişti. Salça, et, bıçaklar, tuzluk, zeytinyağı şişesi odanın dört bir yanına yayılmıştı. Charles yardım istiyordu. Berthe korkmuş, haykırıyordu. Felicite de kıvranan hanımın korsasının bağlarını elleri titreye titreye çözüyordu. Eczacı, koşup benim laboratuvardan bir parça kokulu sirke getireyim dedi. Sonra Emma şeyi koklayarak gözlerini açarken eczacı, bundan emindim diyordu. Ölüyü bile diriltir bu. Charles Emma'ya, konuş bizimle dedi. Konuş, kendini toparla. Bak benim, seni seven Charles'ın. Beni tanıyor musun? İşte bak kızın. Onu öpsene. Çocuk annesinin boynuna asılmak için kollarını uzatıyordu. Emma başını çevirerek kesik bir sesle "Hayır, hayır hiç kimse" diye haykırdı. Yine bayıldı. Karyolasının üzerine yatırdılar. Ağzı açık, göz kapakları kapalı, elleri iki yanında mumdan bir heykel gibi bembeyaz uzanmış kalmıştı. Gözlerinden ağır ağır yastığın üzerine akan gözyaşları dere gibi çıkıyordu. Charles ayakta, yataklığın öbür ucunda duruyordu. Eczacı da onun yanında, hayatın önemli durumlarında takınılması uygun olan o düşünceli sessizlik içindeydi. Charles'ın dirseğini dürterek, "Korkmayın," dedi. Öyle sanıyorum ki en şiddetli hali geçti. Charles karısının uyumasını seyrediyordu. "Evet, şimdi bir parça dinleniyor," dedi. Zavallı kadın. Zavallı kadın işte gene hastalandı. Bunun üzerine Homais olayın nasıl meydana geldiğini sordu. Charles, Emma'nın kayısı yerken birdenbire bayıldığını söyledi. Eczacı, olağanüstü bir şey dedi. Yalnız kayısının bu gibi bayılmalara yol açması pekala mümkündür. Bazı kokulara karşı o kadar hassas kimseler vardır ki patoloji açısından olduğu kadar fizyoloji açısından da incelemeye değer güzel bir konu olabilir bu. Dini törenlere daima hoş kokular karıştırmış olan rahipler bunun önemini iyi bilirler. Bu anlayışımızı uyuşturmak, kendinden geçmeler yaratmak içindir. Ama zaten erkekten daha zayıf olan kadınlarda bu etkiyi elde etmek pek kolaydır. Yanık boynuz, taze ekmek kokusuyla bayılanları çok da duymuşsunuzdur. Charles Bovary alçak sesle, "Onu uyandırmamaya dikkat edin," dedi. Eczacı, "Bu aykırılıklara yalnız insanlar değil, hayvanlar da uğrar," diyordu. Mesela halk arasında kedi otu denilen otun, kediler üzerinde meydana getirdiği garip şekilde şehvet artırıcı etkisini bilmez değilsiniz sanırım. Öte yandan doğruluğuna yemin edebileceğim bir örneği belirtmek için söyleyeyim. Brick Dogs'un bir köpeği var. Bir tütün kutusu gösterilince kıvranmaya başlıyor. Arkadaş sık sık Gilum ormanındaki av köşkünde dostlarının önünde bunun denemesine girişir. Basit bir aksırtıcı ilacın bir dört ayaklının bünyesinde böylesine bir sarsıntı yaratması akla gelir mi? Son derece garip bir şey değil mi? Charles dinlemiyordu. Evet dedi. Öbürü hafif bir kendini beğenmişlik haliyle gülümseyerek sözüne devam etti. Bu da bize sinir sisteminin sayısız düzensizliklerini gösterir. Hanıma gelince ne yalan söyleyeyim, bana hep gerçekten duygulu bir kimse olarak görünmüştür. Onun için aziz dostum, ben size hiçbir zaman hastalıkları yenmek bahanesiyle bünyeye zarar veren o sözüm ona ilaçların hiçbirini salık vermezdim. Hayır, faydasız, boş ilaçlara lüzum yok. Rejim yapmalı, hepsi o kadar. Ağrı dindirici, yumuşatıcı, tatlılaştırıcı şeyler. Sonra belki de hafızayı etkilemek gerektiğini düşündünüz mü hiç? Charles Bowery, ne bakımdan, nasıl diye sordu. Ah, asıl mesele işte bu. Gerçekten de soru bu. Geçenlerde bir gazetede okumuştum. Tam bu sırada Emma uyanarak, mektup ne oldu, mektup ne oldu diye haykırdı. Kadıncağı sayıklıyor sandılar. Gece yarısından sonra gerçekten sayıklamaya başladı. Beyin hummasına uğramıştı. 43 gün Charles yanından ayrılmadı. Bütün hastalarını bıraktı. Artık hiç yatmıyordu. Durmadan karısının nabzını yokluyor. Ona hardal lapası, soğuk su kompresleri koyuyordu. Buz getirtmek için Justin'i Nochetel'e kadar gönderiyordu. Buz yollar da eriyordu. Charles onu yeniden gönderiyordu. Bay Senivet'i konsültasyona çağırdı. Ruyen'den eski hocası Doktor Leriver'i getirtti. Son derece üzgündü. Onu en çok korkutan da Emma'daki dermansızlıktı. Konuşmuyor, hiçbir şey duymuyor. Sanki vücuduyla, ruhu, bütün heyecanlarından, hareketlerinden sıyrılıp dinleniyormuş gibi. Ekim'in ortalarına doğru yatağının içinde, sırtında yastıklarla oturabilir hale geldi. Onun ilk tereyağlı, reçelli ekmeğini yediğini görünce Charles ağladı. Emma güçlenmeye başlamıştı. Öğleden sonraları birkaç saat için yataktan kalkabiliyordu. Kendini daha iyi bulduğu bir günde Charles onun koluna girerek bahçede bir gezinti yaptırmayı denedi. Yolların kumu kuru yapraklar altında kayboluyordu. Emma Charles'ın omzuna yaslanarak terliklerini sürükleye sürükleye adım adım yürüyor, bir yandan da gülümsüyordu. Tadibe setin yanına kadar gittiler. Emma ağır ağır doğruldu. Elini gözlerine siper etti. Uzağa, ta uzaklara baktı. Ufukta, tepelerin üzerinde tüten büyük kuru ot ateşlerinden başka bir şey yoktu. Charles Bowery, yorulacaksın sevgilim, dedi. Onu kameriyenin altına sokmak için hafifçe itti. Şu tahta sıraya biraz otur, dinlenirsin. Emma ölgün bir sesle, yo hayır, oraya değil, oraya değil, dedi. Bir baş dönmesi geçirdi. Hemen o akşamda gerçekten de daha belirsiz bir gidişle, daha karmaşık özelliklerle hastalık yeniden başladı. Kimi vakit kalbi ağrıyordu. Sonra göğsünde, beyninde, kollarında, bacaklarında ağrılar duyuyordu. Kusmalar baş gösterince Charles kanserin ilk belirtilerini fark eder gibi oldu. Zavallı oğlanın üstelik para sıkıntısı da vardı. Evet arkadaşlar, bugünkü okumamızı bitirdik. Madame Bovary terk edildi. Beklenen şey tabii ki de. Çünkü Rudolf'lar her zaman terk eder. Charles'lar her zaman acı çeker. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.